Ayrım 9. Tecrübeli polis ekibi. Bulunan savcının yanına yasaları rahat çiğneyebilecek bir polis ekibi gerekiyordu. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki tecrübeli elemanları geçici olarak İstanbul'da görevlendirdik diyerek, ekibin Fethullahçı kadro içinden seçildiğini kendi diliyle ifade etmiş oluyordu. Türkiye'nin en tecrübeli polis kadrosunun bulunduğu İstanbul polisine güvenemezlerdi. Ankara'dan kendi takımlarını getirdiler. Dahası İstanbul'da yürüttükleri kanunsuz baskılara tahammül edemeyen İstanbul polisine çeşitli tertipler düzenleyerek operasyonlar yürüttüler. Bu dizginsiz uygulamalar da basına sık sık yansıdı. Hatta operasyonun kanunsuz uygulayıcıları değiştirilince İçişleri Bakanlığı müdahale ediyor ve Fethullahçı kadroyu yeniden iş başına getiriyordu. Önder Aytaç, Emre Uslu ikilisi bu müdahaleyi 20 Eylül 2008 tarihli Taraf gazetesinde açıkça yazdılar. Ergenekon soruşturması 2000 öncesinden beri bir tertipti. Her tertip gibi kurgularla, düzenlerle ve yalanlarla yürütülmek zorundaydı. Bu yasa dışı uygulamaların eşini benzerini Türk idare ve polis geleneği içinde bulamazsınız. Tarihimizde tertipler yapılmış, suç ve suçlu imal edilmiştir. Örnekleri vardır. Ancak ordu gibi kurumlara ve işçi partisi gibi temiz bir yasal partiye hedef alan, bütün Türkiye'yi sarsan bu çapta bir soruşturmanın bütünüyle kurguya dayanması Türkiye'de görülmemiş bir olaydır. Savcı Zekeriya Öz'ün baş yardımcısı Haham Tuncay Güney. Her dava, her soruşturma kendi layık olduğu tanıkları ve kanıtları bulur. Savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmadaki bir nolu yardımcısı, kahramanı Haham Tuncay'dır. Tuncay Güney mülakatta kendisini şöyle tanıtmaktadır. Ben gencim, parayı severim, pek açık yönüm budur benim. Başka hiçbir açık yönüm yok. Ne fakirlikten gelmiş, 50 dolar verir, 100 dolar verir, o duruyor, günde bana 100 dolar veriyor. O günde iyi para, bugün de iyi para. Ondan sonra böyle olduğu için adam benim zayıf yönümü de biliyor. Bana işaret etti, dedi ki bunu ekarte et, gel benimle beraber ol. Tamam dedim, bunu ekarte etmiş oldum. Aslında ekarte etmedim. Sağılı ineğin, bütün ineğin 6 tane memesini sağmaktansa 3 tanesini bari sağayım dedim. Bu kişilikle birisinin CIA, Mossad ve çeşitli istihbarat örgütleri arasında sürekli el değiştirmesine ve oyuncak rollerini hiçbir sorun yaşamadan yerine getirmesine kimse şaşırmıyor. Haham Tuncay'ın kimliğini ve kişiliğini herkes öğrendi. Savcının en hararetli destekçileri bile bu operasyonun arkasında ABD ve CIA'nın bulunduğunu açıkça belirtiyorlar. Örneğin Fehmi Koru, Nazlı Ilıcak, Cüneyt Ülsever, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Altan. Yurtsever, özgürlükçü güçlerin saptanmasını ise Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş'ın dilinden özetleyelim. CIA ajanı olduğundan artık kimsenin kuşku duymadığı Tuncay Güney'in gerçek kimliği açıklığa kavuşmuştur. Dipnot Sözcü 15 Ağustos 2008. 2000 yılından beri CIA tertibiyle yürütülen bir soruşturmada Türkiye'nin bir CIA elemanıyla ateşe verilmesi girişimi ilk bakışta garip gelebiliyor. Ancak garip olan bir şey yoktur. Tertibin arkasındaki güce bakmak gerekir. CIA 2000 yılı Haziran sonunda Tuncay Güney'i Mehmet Eymür ve Fehmi Koru'nun tehditlerinden de yararlanarak karanlık görevi için İstanbul ABD Başkonsolosluğu'nda ikna etmişti. Tuncay'a 10 yıllık vize verildi ve 2000 yılı Temmuz ayında 9 günlük ABD gezisi örgütlendi. Kurgulanan Tuncay Güney, 2001 Mart'ında istenen ifadeyi verdikten hemen sonra 2001 yılı Nisan'ında ABD'ye götürüldü. Tuncay Güney, ABD ve Kanada'da CIA'nın denetiminde New York Institutes adlı internet sitesinden Türkiye'ye, Türklüğe ve Türk ordusuna karşı düşmanlık güden aşağılayıcı bir psikolojik savaşın aletidir. Bu siteden yayımladığı yazılar basında yer aldı. Dipnot Aydınlık 3 Şubat 2008 sayı 1072 sayfa 4 ve devamı. Tuncay Güney'e Kanada'da CIA ve Mossad tarafından sağlanan koşullar çarpıcıdır. 3 katlı bir villa, kapıda son model araba, şoför ve özel korumalar. Dipnot Hürriyet 25 Ağustos 2008. İşte Savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmadaki koltuk değneği olan Haham Tuncay budur. Savcı Öz Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Ergenekon davasındaki somut olaylarla ilgili yazılı açıklamalarına itibar etmemiş ama bu Tuncay'a güvenmiş ve bel bağlamıştır. Daha vahimi, Ergenekon soruşturmasını yürütenler, Tuncay Güney ile Türkiye'ye, Türk ordusuna ve İşçi Partisi'ne düşmanlıkta işbirliğini, suç ortaklığı boyutuna taşımışlardır. Bu suçlar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK'na sunulan çok sayıda suç duyurusu ve şikayetle kayda geçirildi. Bardağı taşıran suç ise Tuncay Güney'in Aralık 2007'de sahte pasaport, sahte kimlikle sınırdan geçirilip İstanbul'a getirilmesi ve Ergenekon soruşturmasının kritik 3 ayında polise ve savcılara danışmanlık yapmasıdır. Dipnot, Tuncay Güney'in Aralık 2007, Ocak ve Şubat 2008'de İstanbul'da olduğunu gözleriyle gören tanıklara dayanarak aydınlık yazdı. 3 Şubat 2008 sayı 1072 sayfa 7. Soruşturma bütünüyle Tuncay Güney'den alınan ifadeye dayandırılmaktadır. 2001 yılı Mart ayının ilk günlerinde ifadeyi alan İstanbul Emniyeti KOM Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, ifadenin %99'unun kurgu olduğunu belirtmektedir. Dipnot, Uğur Dündar'ın 8 Eylül 2008 tarihli Arena programı. O zaman ifadeyi inceleyen DGM savcısı, şu andaki İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, bu ifadenin duyumlardan oluştuğunu ve ciddi olmadığını saptamıştır. Dipnot, bakınız Ergenekon davası dosyası. 2001 yılında Ergenekon belgeleri ve Tuncay Güney'in ifadeleriyle tezgahlanan tertibe mahkemeler de itibar etmemiş, o zaman araba dolandırıcılığı suçundan yürütülen soruşturmada Tuncay Güney, Ümit Oğuzhan ve diğer şüpheliler gözaltına alınmış, sanıklar hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cürüm işlemek amacıyla teşekkür oluşturmak, dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan dava açılmıştır. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sürecinde ev ve iş yerlerindeki aramalar sırasında el konan Ergenekon belgelerinin hepsini suç kanıtı olmadığı gerekçesiyle sanık Ümit Oğuzhan'a iade etmiştir. Ergenekon belgeleri ilk kez Ümit Oğuzhan'da bulunuyor. Kendisi Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınmış ve 25 Ocak 2008 günü serbest bırakılmıştır. Dipnot Milliyet 12 Temmuz 2008. Ancak 2001 yılında suç kanıtı olmayan belgeler 2008 yılında suç kanıtı haline getirilmiş. 2001 yılında %99'u kurgu olduğu saptanmış olan uydurmalar, savcı Zekeriya Öz tarafından Türk ordusunu teslim almaya ve İşçi Partisi'ni etkisiz hale getirmeye yönelik büyük bir operasyonun temel dayanağı sayılmıştır. Üstelik bu ifade ifade bile değildir. O nedenle ifade diye anılmamakta, mülakat denmektedir. Türk yargı tarihinde savcıların gazeteciler gibi mülakat yaparak delil oluşturmaya kalkışmalarına ilk kez rastlanıyor. Tuncay Güney 2007 Aralık ayında yasa dışı yoldan İstanbul'a getirilmiş, 3 ay savcılarla birlikte çalışmış, savcılar Tuncay Güney'in suçuna ortak olmuşlar ancak yasal bir ifade düzenlenememiştir. Dahası bu mülakat dahi makaslanarak dava dosyasına konmuştur. Uydurmalar, uydurmalar, uydurmalar. Ancak bu da yetmemiş, mülakatın özel tutanağı yapılırken ve iddianameye aktarılırken yeni yalanlar uydurulması gerekmiştir. Örneğin mülakatta Ergenekon temel belgelerinin hazırlanması için yapılmış bir Bilecik toplantısı yoktur. Ama mülakat özeti ve iddianamede mülakata gönderme yapılarak Bilecik toplantısı uydurulmuş ve sorgularda sorulmuştur. Mülakatta Ergenekon belgesinin Veli Küçük'ün talimatıyla hazırlandığı gibi bir yalan yoktur. Bu yalan mülakat özeti ve iddianamede uydurulmuştur. Tuncay Güney mülakatta Irak'ın kuzeyine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Perinçek'in referansıyla silah götürüp Barzani, Talabani ve PKK'ya sattığı gibi bir ifade vermediğini söylemektedir. Ancak mülakatta böyle yalanlar eklenmiştir. Genelkurmay'ın yalanlamasına rağmen aynı yalan iddianameye dalınmıştır. Çünkü CIA 2001 yılında Washington Post ve New York Times'ta yayımlattığı bu psikolojik savaş malzemesinin Türk yargısında da kayda geçmesini istemektedir. Dipnot: bu konu yukarıda 2001 tertibi bölümünde incelendi. Bakınız sayfa 121 ve devamı. Genelkurmay'ın savcının iddialarını yalanlayan resmi yazısı için bakınız bu kitabın 172. sayfası dipnot 3. İddialar yalanda hiçbir sınır tanımıyor. Doğu Perinçek 24 Eylül 1998, 9 Temmuz 1999 arasında Haymana cezaevinde bulunduğu halde savcılar Doğu Perinçek'in bu dönemde Suriye'den ayrılan Abdullah Öcalan ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki görüşmeleri yürüttüğünü söyleyebiliyorlar. Perinçek'in cezaevindeyken İstanbul'da 3 toplantı yaptığı, Tuncay Güney ile ve PKK temsilcileriyle defalarca görüştüğü ve Veli Küçük ile sürekli haberleştiği gibi uydurmalar iddianamede yer alıyor. Çünkü Türk ordusunun ve İşçi Partisi'nin PKK ile işbirliği yaptığı yalanının yayılması gerekmektedir. Doğu Perinçek'e düzmece PKK mühürleriyle 1998 yılında tezgahlanan tertip, yargı kararıyla saptandığı ve tertipçi Sami Demirkıran ve suç ortağı iftira suçundan 2 yıl hapse mahkum oldukları halde, aynı iftira ve yalan savcı Zekeriya Öz tarafından bile bile iddianameye konmuştur. Doğu Perinçek sorguda mahkeme kararlarını tutanağa yazdırmıştır. Ancak bu yalan yine de iddianamede yer bulmuştur. Savcı Öz Sami Demirkıran'ın mahkumiyetine neden olan iftira suçunu bile bile işlemiştir. Tertip o kadar dizginsizdir ki Siyah'ın ve Mossad'ın avucunda olan sahte haham, sahte Müslüman, araba dolandırıcısı ve her türlü karanlık işe karışmış, CIA'ya bağlı New York Institute adlı sitede açıkça Türkiye düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yapan bir Tuncay Güney savcının en güvenilir dava arkadaşıdır. Sahte kanıtlar, sahte belgeler. Ancak Tertip Tuncay Güney'in sahtekarlık ve yalanlarıyla yetinmemiştir. Kanıtların arasına arama tutanaklarında bulunmayan sahte belgeler eklenmiş, kanıtlar uydurulmuş, orduya ve işçi partisine karşı kışkırtıcı operasyon belgeleri imal edilmiştir. Dava dosyasına eklenen Ege Ordusu, Çiğli Ana Jet Üssü, NATO Karargahı, Yargıtay Krokisi, Orgenel Büyükanıt'ın Balıkesir Gezisi, Karargah Evleri gibi esrarengiz yoğun disklerin kışkırtıcı faaliyetin malzemesi olduğu bir bir ortaya çıkmıştır. Bu uydurma belgeler ile Türk ordusunun ve işçi partisinin kimlikleri ve faaliyetleri arasında en küçük bir ilişki kurulamaz. Düzmece belgeleri imal eden tertipçilerin vatana ihanet boyutunda suçlar işledikleri ortadadır. Ergenekon davası Fethullahçı Gladio'nun yargılandığı bir kürsü olacaktır. Ergenekon operasyonunu yürüten yasa dışı unsurlar rezil olacaklar ve Türkiye'ye karşı bir siyah tertibinde rol üstlenmek gibi ağır bir suçun failleri olarak ihanetler tarihindeki yerlerini alacaklardır. Gladio'nun cinayetleri Ergenekon'a yıkılıyor. Ergenekon iddianamesinin kendisi büyük bir suçun belgesidir. 2001 yılındaki Ergenekon tertibini incelerken CIA'nın Endonezya ordusuna karşı uyguladığı modelin örnek alındığı belirtilmişti. Ergenekon savcıları işte bu suçu işlemektedirler. Türkiye'de geçmişte ne kadar Gladio suçu işlenmişse bunların hepsi bir çuvala doldurulmakta ve Türk ordusuna yıkılmaktadır. Eşref Bitlis ve Uğur Mumcu suikastlerinden Danıştay ve Hrant Dink suikastlerine kadar CIA patentli ne kadar suç varsa hepsinin Atatürkçülük, yurtseverlik adına işlendiği ileri sürülmektedir. Bunlardan en çarpıcı olanı Hrant Dink ve Danıştay suikastlarıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Fethullah Sicilli Ramazan Akyürek, Trabzon'da emniyet müdürü olduğu sırada bir haber elemanları timi örgütlüyor. Ancak haber elemanı denen bu ekip Papaz Santoro'yu katlediyor, McDonald's'ı bombalıyor ve Hrant Dink'i katlediyor. Meğerse Fethullah Sicilli polis müdürü Ramazan Akyürek'in haber timi bir terör timiymiş. Hiçbir cinayet bu kadar delilli değildir. Ancak Ramazan Akyürek'in örgütlediği emniyet belgeleriyle saptanmış olan bu terör timinin cinayetleri bile Ergenekon'un üzerine yıkılmak isteniyor. Bu olayı savcı Zekeriya Öz ve polis ekibinin Fethullah Sicilli polislerle faaliyet ortaklığını bütün çıplaklığıyla sergilemeye yetiyor. Danıştay suikasti de daha az çarpıcı değildir. İrtica kapsamındaki amaçlarla işlendiği mahkeme kararıyla saptanmış bir eylem de irticanın sırtından kaldırılıp uydurma Ergenekon'un üzerine yıkılmak isteniyor. Bu suçun kökü Danıştay suikastinden hemen sonra yapılan bilgilendirme toplantısında zamanın başbakan yardımcısı Abdullah Gül'ün "Delillendirin, savcı anlatın, hepsi yakalansın, yargılansın" diye özetlediği talimata kadar uzanıyor. Yurtseverliğe mafya çamuru. Ergenekon soruşturmasının bir tertip olduğunu kanıtlayan en önemli olgulardan biri Türkiye'nin en temiz birikiminin mafya ilişkileriyle suçlanmasıdır. Soruşturmayı yürüten savcılık bir hukuk uygulayıcısı olarak değil, psikolojik savaş görevlisi gibi davranmaktadır. Her tutuklama dalgasının içine bazı mafya sanıkları ve hatta Hizbullah, Hizbüt Tahrir gibi Haçlı irtica örgütlerinin mensupları bile katılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Atatürkçü Milli Güçler PKK ile ve çeşitli terör örgütleri ile bağlantılı gösterilmektedir. Geçmişte ABD güdümlü Gladio'nun yaptığı bütün kirli işler uydurma senaryolarla yurtseverliğe fatura edilmektedir. Bütün bunlar CIA'nın tipik psikolojik savaş yöntemleridir. Buradan da görülüyor ki soruşturmayı yürütenlerin meselesi yargının önüne bir iddiayı sunmak değildir. Savcılık bir psikolojik savaş merkezi gibi çalışarak neoliberal Fethullahçı medya organları aracılığıyla toplum içinde Türk ordusuna ve yurtsever güçlere karşı güvensizlik yaratma çabası içindedir. Başta ABD ve AB olmak üzere PKK'nın ve irtica güçlerinin Ergenekon savcılarını desteklemesi boşuna değildir. İddianame savcıların işlediği suçların kanıtı. Tarihin sonuna gelmedik. Ergenekon iddianamesi tarihe bir suç kanıtı olarak geçecektir. Bu iddianame Kemalist devrimi yıkma hedefiyle yürütülen CIA merkezi bir tertibin kanıtıdır. 70-80 sayfada yazılacak bir iddianame 2455 sayfaya çıkarılmıştır. Hukuku çiğneyen bir tertibin eseri olan iddianame 2455 sayfa ve 442 klasörlük bir kağıt yığınından başka bir şey olamazdı. Öyle olmuştur. Gerçekler bir olay kalabalığı içinde boğulsun istenmiştir. Kağıt yığınının dağınıklığın, sistemsizliğin arkasındaki maksat budur. Eylemler gösterilmemiş. Suçlanan eylemlerin tarihleri belli değil. Suç yüklenenler arasında fikir ve örgüt bağı yok, ilişki yok. Ast üst ilişkisi, ortak ruh ve disiplin yok. Suç örgütünün kuruluşu, organları, yönetimi belli değil. Örgüt yok. Suçlamalarıyla suç arasında bağlar kurulmamış. Genel değerlendirme. 1. Türkiye'nin NATO'ya girmesinden beri ABD güdümlü Gladio gizli hükümet olarak faaliyet gösterdi ve şu anda da etkindir. Ergenekon tertibini yürütmektedir, kamuoyunda artık Fethullahçı Gladio diye adlandırılıyor. 2. Bugün ülkemizde ABD ile Türkiye arasındaki iktidar savaşı tarihinin en keskin dönemine girmiştir. Ergenekon tertibi bu iktidar savaşının odağındadır. Zamanlama da bunu gösteriyor. ABD tepesinde bulunduğu emperyalist kapitalist sistemin çöküş işaretleri veren derin kriz koşullarında ve Irak ile Afganistan'daki işgalin yürümediği bir ortamda Türkiye üzerindeki denetiminin tehlikeye girdiğini görmektedir. 3. Ergenekon tertibi ABD ve AB emperyalistlerinin Kemalist devrimi yıkma stratejilerinin kesin sonuç amaçlı güncel atağıdır. Operasyona Ergenekon adını vermeleri de Türkiye'de milli olan her şeyi yıkıma uğratma peşinde olduklarını gösteriyor. Bir zamanlar Karen Fogg'un itiraf ettiği gibi Türk tarihinin hakkından gelmek amacıyla yoğun bir psikolojik savaş yürütmektedirler. 4. Ergenekon tertibinin hedefinde Türkiye'nin milli güçleri bulunuyor. Dünün komünizm düşmanlığının yerini ulusalcılık düşmanlığı almıştır. Milliyetçilik terör kapsamına alınmıştır. Türk ordusunun bir terör ve suç örgütü olarak gösterilmesi, İşçi Partisi'nin bizzat Savcı Zekeriya Öz tarafından operasyonun merkezinde ilan edilmesi, Atatürkçü örgütlere savaş açılması hep bu bağlamdadır. Eski MİT müsteşarı Mossad'ın eniştesi diye ün yapan Sönmez Köksal'ın Ergenekon tertibini yeterli bulmayıp İşçi Partisi'ne karşı MİT'in devreye girmesini istemesi de yurtseverliğin düşman edilmesi kapsamındadır. Dipnot Vatan 31 Mart 2008, Zaman 1 Nisan 2008. Bu olay yeni değildir. Gladio'nun yakın tarihteki cinayetlerine bakalım. Hepsi milli güçlere karşıdır. ABD'nin Kuzey Irak'taki kukla devlet oluşumuna tavır aldığı için jandarma genel komutanımız Orgeneral Eşref Bitlis'i Gladio öldürtmüştür. Atatürkçü Düşünce Derneği ADD Genel Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy'u ve yine ADD Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı'yı Gladio katletmiştir. Atatürkçü yazar ve aydınlarımız Uğur Mumcu'yu, Abdi İpekçi'yi, Turan Dursun'u ve diğer aydınlarımızı Gladio öldürtmüştür. Atatürkçü savcımız Doğan Öz, Atatürkçü emniyet müdürümüz Cevat Yurdakul, Atatürkçü Danıştay üyemiz Mustafa Yücel Özbilgin hep Gladio cinayetlerinin kurbanlarıdır. Güneydoğumuzda Türkiye'nin bütünlüğünü savunan gazeteci Halit Güngen ve din adamı Mela Resul Sakar ile 9 İşçi Partisi yöneticisi yine Gladio tarafından veya Hizbullah kullanılarak katledilmiştir. Dipnot, MİT Müsteşarı Emre Taner, Hizbullah'ı kullandık diye açıklayarak, MİT Kontrterör Merkezi Başkanı Mehmet Eymür'ün ağır suçlar işlediğini kamuoyuna açıklamış oldu. Eymür, büyük korkular içinde işlediği suçları Türk ordusunun ve hatta Doğu Perinçeklerin üzerine atmaya bile yeltendi. ABD'de kurduğu Atin internet sitesinde, Hizbullah'ı Türk ordusu ve İşçi Partisi yöneticileri kurdu diye yayınlar yaptı. Bakınız Hasan Bögün, adı geçen eser sayfa 121. Bugün Ergenekon operasyonuyla tutuklananlara bakınız, yine Atatürkçü komutanlar, yine Atatürk devrimini savunan parti yöneticileri, ADD yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri, yazar ve gazeteciler, Atatürkçü iş adamları, Abdullah Öcalan'ı sorgulayan komutanlar. Fotoğrafları yan yana koyunuz, Gladio'nun dün hedef aldıkları, Atatürk devrimcileriyle bugün hapse attırdıkları öncü aydınlarımız aynı insanlardır. Bugün Ergenekon diye suçlanan yurtseverler ve İşçi Partisi yöneticileri Türkiye'de 40 yıldır Gladio'ya karşı savaşın hep merkezinde oldular. Ergenekon sanıkları, İlhan Selçuklar, Doğu Perinçekler, Ferit İlseverler, Ziver Bey Köşkü ve Mamak'tan beri Gladio'nun işkencehanelerinden, hapishanelerinden geliyorlar. Kontur gerilla olgusunu Türkiye'ye öğretenler, Susurluk çetesini ve karanlık tertipleri açığa çıkaranlar Ergenekoncu olmakla suçlanıyorlar. 5. AKP'yi kapatma davasına cevap olduğu itiraf edilen Ergenekon soruşturması hukuki değil siyasaldır. 14 Mart 2008 günü AKP'yi kapatma davası açılmasından bir hafta sonra 21 Mart 2008 günü Ergenekon operasyonunun kamuoyunu sarsan tutuklama dalgası geldi. Bizzat AKP iktidarının bakanları bu tutuklamaların kapatma davasına bir cevap olduğunu kamuoyu önünde itiraf etmişlerdir. Anayasal güvence altında olan İşçi Partisi'nin hedef alınması da operasyonun siyasal olduğunu göstermektedir. siyasal partilerin yöneticilerinin terör örgütü kurdukları iddiası, öncelikle anayasal yargının göreviyken ceza soruşturması yürütülmesi kanunsuzluğun boyutunu sergilemektedir. 6. AKP iktidarı, Fethullahçı Gladio marifetiyle Ergenekon tertibini yürüterek yargıya açıkça baskı yapmış, savcılara talimatlar vermiş, hukuk devletini açıkça çiğnemiştir. 7. AKP iktidarının cumhuriyet yıkıcısı faaliyetin odağı haline geldiği, yani gayrimeşru olduğu, Anayasa Mahkemesi kararıyla saptanmıştır. Tayyip Erdoğan 31 ayrı konuşmasında ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu itiraf etmiştir ve ABD devletinin ast-üst ilişkileri içinde yer alarak ulusal devleti yıkma ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü parçalama planına eylemli olarak dahil olmuştur. Bu uygulaması da AKP iktidarının gayrimeşru olduğunu kanıtlamaktadır. 8. Türk milleti yine Ergenekon'dan çıkacak, milli devletini Kemalist devrim temelinde yeniden örgütleyecek ve çağdaş toplumu kuracaktır. Bu amaçla yıkılan AKP iktidarının yerine milli hükümetin kurulması yakıcı görevdir.